gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz başkentten yine siz sevgili dinleyenlerimize, işte buradayız, başladı Hayatın Sesleri. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yine bugünkü birlikteliğimizi sevgili Nuri Göktaş yayınımıza sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız bugün de. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi ilk müziğimize kulak veriyoruz.
Sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sızı var içimde, ölesim tuttum. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür. Uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme. Şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde. Sakın söyleme. Sakın gelme, sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sızı var içimde, ölesim tuttu. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür. Uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, dönesim yok, çok uzaktayım. Çok bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde. Sakın söyleme. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde. Sakın söyleme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme. Şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde. Sakın söyleme.
Sevgili dinleyenlerimiz, 15.08'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri başkentten devam ediyor. Memleketim FM ortak yayınıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Artık sizi çok yakından tanıyorlar. Hocam, hoş geldiniz diyoruz. Mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Türk ağız tadından söz edeceğiz. Türk mutfağının ana renginden söz edeceğiz. Nedir ana rengimiz hocam?
Ana rengimiz, hemen söyleyeyim, iki ana rengi var Türk mutfağının: tatlı ve ekşi.
Evet.
Bu iki tat Türk mutfağına hemen girer. Bunun çok sayıda örneği var. Birkaç örnek söylemek isterim hemen. Bir tanesi, Türkler çok geniş coğrafyalardan geldiği ve Türk mutfağı da çok geniş bir kültürler arası etkileşimden beslendiği için Bu söyleyeceğim örnek bir orijinal Batı Afrika, Nijerya servisi, bamya. Biz Kuzey Afrika'daki varlığımız sırasında bamya ile tanışmışız. Daha evvelki bir programda da buna kısaca değinmiştim.
Evet.
Fakat bamyanın bütün yemekleri ekşidir. Hemen mutfağımıza girmiş. Ve Anadolu'da bamya bugün bir üretilen, sürekli yetiştirilen bir kültür bitkisi halinde yerini almış.
Evet, şimdi de dip frizlerimizde de yerlerini almaya başladı.
Her yerinde Türkiye'nin, her marketinde, her şehrinde bamyayı rahatlıkla bulursunuz. Buna karşılık aynı bölgede bulunan başka bitkiler, mesela manyok, o bölgede o bitkiyle de karşılaşmışız. Ama bizim mutfağımıza gelmemiş, girmemiş.
Manyok nasıl bir bitki?
Manyok bir kök, tatlı tuzlu tadı olan, bizim ağız tadımıza genel çizgisiyle uymayan bir sebze. Dolayısıyla tat içinde aynı şeyi söylemek lazım. Şeker tadı içinde, tatlı tat içinde. Pasta mesela bir orta Avrupa tatlısı, tatlı biçimi. Ama bugün Türkiye'de en ufak bir köyde bile bir gıda maddesi satan markette bile çikolata ve şeker bulursunuz. Çok çeşitli türde. Dolayısıyla tatlı ve ekşi tatlar bizim mutfağımıza girer. Acı tat yok mu? Var.
Evet, onu soracaktım.
Ama şimdi acı tat, acı çok enteresan. Acı terlemeyi ve ısı kaybını arttırır. Onun için sıcak iklim mutfaklarında acı çok dominanttır. Bizim de acı tatlar daha çok güney mutfağımızda vardır. Yani kişisel olarak acıyı sevenler her bölgede vardır mutlaka, ama işte Antep mutfağı, Urfa mutfağı, Adana mutfağı, hep dikkat ederseniz bunlar Türkiye'nin sıcak bölgeleridir. Acı Türkiye'nin, Türk mutfağının ana tadı değildir. Bunun dışında Türk mutfağının bir avantajı daha var. Bunu ileride inşallah vakit olursa tekrar konuşursak. Mesela balık yemeklerinde de var. Türkiye çok geniş bir iklim kuşağında yer alıyor. Mesela Karadeniz nordik bir denizdir. Kuzey balıklarının ve o tür balıklara hitap eden yemek yapma tarzlarının olduğu bir bölgedir. Akdeniz'de güney denizidir. Türk mutfağı balık açısından da çok zengin. Çünkü bizde hem nordik hem güney türünde balıklar var denizlerimizde.
Aslında çok şanslıyız o çok anlamda şanslıyız. Baktığımızda değil mi?
Ve bu bölgelere göre dağılım, sebzelere, etlere baktığınız zaman görürsünüz. Örneğin İtalyan mutfağındaki gibi Türk mutfağında kuzu, keçi bir güney mutfağı tarzı olarak yaygındır. Ama kuzey bölgelerinde Türkiye'de daha çok sığır eti yaygındır. Aynı şekilde mesela kuzey şeridinde Türkiye'nin kuzeye yakın kısımlarında patlıcan yemekleri çok ön planda değildir. Ama güney mutfağımızda patlıcan yemekleri çok ön plandadır. Kuzey mutfağımızda soğan daha ön plandadır. Ama güney mutfaklarımızda, Hatay mutfağında, Antep mutfağında olduğu gibi sarımsak daha ağırlıklıdır. Yani yemeklere konulan, çorbalara konulan terbiyeler, soslara baktığınız zaman bile bu çok iklimli olmanın, ağız tadının ne kadar önemli olduğu bölgesel mutfaklarda ortaya çıkar.
Türk mutfağında o zaman yöresel özellikleri buluyoruz.
Bu Türk mutfağının ikinci bir çok önemli özelliği, ağız tadı kadar Türk mutfağında neredeyse birçok ülkenin ana mutfağından daha çok sayıda yemek türü olan büyük yerel mutfaklar var. Bir Ege mutfağı var, bir İç Anadolu mutfağı var. Antep mutfağı ayrı, Hatay mutfağı ayrı, Batı Karadeniz ve İstanbul mutfağı ayrı, Doğu Karadeniz mutfağı ayrı ve bunlarda 300, 500, 600 bölgesine göre yemek türü var.
Evet. Ama hep Osmanlı kültürünün o mirasını görüyoruz herhalde.
Sadece Osmanlı kültürü değil, mutfak yapısı gereği kültürler arasında iletişimin ve değişimin en çok olduğu yapılardan biri. Hı hı. Bir fenomen mutfak, bir sosyolojik fenomen. Yani insanlar ağız tadına uyan şeyi çok kolaylıkla kabul ederler. Hele bugünkü gibi artık çok kültürlü, dünyada herkesin her şeyi televizyonlarda gözlediği, gidip görüp yerinde tattığı bir dünyada mutfaklar arasındaki alışverişte inanılmaz boyutta. Türkler bunu tarihlerinden ve coğrafyalarından gelen özellikleri nedeniyle çok eski tarihlerden beri yapmışlar. Yani benim saptamalarıma göre Türk mutfağında 20'den fazla mutfak var. Kültür var. Hı hı. Bir tane örneğini demin söyledim.
Evet.
Bamya'da olduğu gibi. Evet. Ama pirince bakıyorsunuz, bir Güneydoğu Asya kültür bitkisi pirinç. Bizim mutfağımızın ana yemeği pilav ve evet. Türevleri pirinç kökenli. Çay. Çay da bir Güneydoğu Asya bitkisi.
Evet.
Ama biz çayı İç kısım Çincesindeki çağdan üretilen isimlerle biliyoruz. Demek ki bizim çay kelimesini kullanmamız Çin'le olan komşuluğumuzdan bize kalmış bir miras. Hmm,
çayımız olmazsa olmaz bizim.
Kıyı Çin dil gruplarında bu bitkinin adı T. Batılılar T'den üretilen kelimelerle T diye adlandırıyorlar. Demek ki onlar Çin'le deniz yoluyla temas kurduktan sonra çay bitkisini tanımışlar. Ama tabii tarihi biliyorsanız, bakarsanız ta İpek yolundan başlayarak, baharat yolundan başlayarak Türkler zaten o yolun üzerindeki ana güzergahlardan biri oldukları için, ama zaten o yoldaki komşuluklarından kalkıp bu coğrafyalara binlerce yıl önce göçtükleri için bütün o kültürlerin izlerini biz taşıyoruz. Ama bizim mutfağımızın ana rengi şekerli, tatlı şeyler ve ekşi şeyler.
Peki, şekerli derken şerbetli tatlılar diyebilir miyiz?
Şerbetli
yoksa
tatlılar, şerbetli olmayan tatlılar var. Mesela sütlü tatlılar Türk mutfağına çok özgün. Hı hı. Hiçbir dünya mutfağında ben Türk mutfağındaki gibi bir sütlü tatlı mutfağı görmedim. Temelde sütlü tatlıların çıkışı Kuzey-Batı Anadolu mutfağıdır. Kastamonu bölgesidir. Birçok sütlü tatlının kökeni o bölgedir. Ama dediğiniz gibi hamurla yapılan ve şerbetlendirilerek yenilen tatlılarımız da var. Meyveye dayalı tatlılarımız var.
Evet.
Ve bunun dışında nişastalı ürünlerin direkt olarak yağla pişirilmesi, helvalar, yağlı tohumlardan üretilen, susamdan üretilen, cevizden üretilen helvalarımız. Yine aynı şeye bir örnek. Helvanın orijinali kahalva, Hint mutfağından gelme.
Evet.
Baktığınız zaman tarihe görüyorsunuz ki Hindistan'da kurulmuş Türk yerleşmeleri var, krallıkları var tarihte.
Evet.
Bütün bunları biz hala kendi şeyimizde koruyoruz.
Evet. Peki kayıplarımızın ardından yaptığımız helvanın bununla bir bağlantısı olabilir mi?
Muhtemelen tabii. Çünkü bir toplumu bir araya tutan, bir araya getiren bir şeyleri paylaşmaktır. Yani bir aidiyet duygusu yaratır bu insanlarda. Toplumun ortak benliğini oluşturan şeylerden biridir. Evlilik gibi, vefatlarda, kutlamalarda yenilen yemekler. Ben mesela Kastamonluyum. Bir Kastamonu düğün yemeği öğlen başlar, akşam biter. 40'a yakın yemek sunulur. Ve bunun
40'a yakın yemek derken çeşit.
Çeşit sunulur.
Evet.
Ve bunun içinde belli bazı ritüeller vardır. Yani yemeğin şeyi değişir ama mesela malzemesi değişmez. Klasik olarak örnek şudur. Mesela Kastamonu şeyinde açılış bir yumurta yemeğidir daima. Çünkü yumurta yemeği gastrointestinal sisteminizi, mide bağırsaklarınızı ondan sonra gelecek yemeklere hazırlar. Yumurtanın ve yağlı bazı şeylerin safra kesesinden, pankreastan salgılanmayı arttırdığını biliyoruz. Bu yumurta yemeğinden sonra etli yemekler gelir. 7-8 çeşit et yemeği gelir.
Sonra, yumurta yemeği derken hocam böyle tereyağına kırılmış bir yumurta da olabilir.
En çok tabii Türk mutfağının klasik yemeği soğanlı yumurta.
Soğanlı yumurta. Evet.
Yani mıhlama ya da yumurtayı hümayun dediğimiz saray ağzıyla yapılması son derece özen ve bilgi isteyen, çok basitmiş gibi gözüken, çok az malzemeli. Sade yağ, yani suya alınmış tereyağı, beyaz soğan ve yumurtadan yapılır.
Evet.
Ama yapılması saatler sürer. Kıvamının tutturulması. Bundan başlayıp içinde yumurta olan çok çeşitli yemekler olabilir. Mesela Kastamonu bölgesinde yumurta, yoğurt ve unun sarımsak ve limonla çırpılmasıyla yapılan, Fransızların peynirle yaptıkları sufleye çok benzeyen bir yemek vardır. Bu da ana yemek olarak, giriş yemeği olarak verilebilir.
Evet.
Onu takiben bir kara haber diye adlandırılan olay olur. Yemeklerin ilk etli bölümü bitince kara haber gelir. Bu bir espridir. Bu kara haber genelde ekşiliğin pişmiş bir etli yaprak sarmasıdır. Yani artık etler bitti. Kara haberliği oradan geliyor.
Evet.
Sonra diğer yemekler, sebze yemekleri vesaireler gelir. Börekler, tatlılar gelir. En sonunda pilav gelir sofraya.
Doymayanlar için.
Evet. Ve yani öğlen saatlerinde oturursunuz, sofradan kalkarsınız. Bunun dışında işte geleneklerimizde vardır. Ölü evine yeni taşınan biri olduğu zaman taşınan kişinin, komşunuzun, yeni gelen komşunuzun evine yemek gönderilir.
Evet.
Bunlar yemeğin bir sosyal iletişim, insanları birbiriyle bağdaştırma aracı olarak kullanıldığı ve kültürdeki çok değerli olan kültürümüzde, milli kültürümüzde yemeğini paylaşmak bir dostluk işaretidir. Yani kapısını çalarsınız, hiç tanımadığınız bir insanın, mesela bizim Kastamonu bölgesinde böyledir. Bir somun ekmeği vardır, ortadan kırar, yarısını size verir, sizle paylaşır. Bir yerde bir şeydesiniz, orucunuzu bozacaksınız, yanınızda azığınız yoktur. Yanınızda olup azığı olan kendi azığını sizinle paylaşır. Ve ona katılmak da bir şeydir. Yine yemekten mesela diş kirası. Bu da Osmanlı kültürünün bir özelliği. Saraylarda, konaklarda misafirler ağırlanır, iftara alınır. İftardan sonra o kişilere ödüller verilir. Yani dişinizi bizim yemeklerimiz yemek için kullandınız. Son derece güzel bir şeyle.
Zengin Türk mutfağının özelliklerinin yanı sıra ne güzel aslında daha farklı.
Verdiği mesajlar.
Evet, paylaşım.
Paylaşma.
Bunlar çok özelliklerimiz önemli. Var.
Sonra tabii bu ekşi ve tatlı tada baktığınız zaman mesela Türk tatlılarının ben daha evvel de şey etmiştim herhalde söylediğimi zannediyorum. Bir dönem seminer dersleri verdim üniversitede Türk mutfağıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi Türk tatlı sanatıydı. Ve öğrenciler sırf isimlerini bilsin diye Türkiye'nin hemen her yerinde yapılan, yani çok yerel olmayan, geniş kitlelerin bildiği yemeklerin bir listesini yazdım ve nelerden yapıldığını, 400'ün üzerinde yemek vardı.
Ya,
tatlı vardı.
Evet.
Yani Türk mutfağının tatlıya, Türk ağız tadının ne kadar yatkın olduğunu gösteren örneklerden bir tanesi bu.
Peki ekşi tatlar, işte bamya dedik limonlu, şimdi, yaprak sarma dedik limonlu.
Ekşi, acı, tuzlu ve tatlının yanında Türk mutfağında son derece önemlidir. Hatta biz ekşinin de bir takım alt gruplarını söyleriz. Kekremsi deriz.
Evet.
Kekreye benzeyen tadı olan. İşte ekşinin benim bildiğim 20'den fazla Türk mutfağında türü var. Birkaç tanesini sayalım.
Lütfen.
Mesela limon, en iyi bildiğimiz. Misket, bu da bir limon türü, narinciye.
Evet.
Asmanın filizi. Koruk, olgunlaşmamış üzüm ve üzümden üretilen çeşitli sirkeler. Çeşitli eriklerden üretilen ekşiler, erik ekşisi.
Evet. Sumak?
Sumak, bitkisel ekşiler. Evet. Ekşi bitkiler çok makbuldür Türk mutfağında. Kuzu kulağı. İşte yabani şey, semizotu.
Evet.
Mesela Kastamonu mutfağında ehşi denilen, ekşili pişiren bir yemek vardır. Pilav türüdür. Bir bulgur pilavıdır. Bulgur pilavı tenceresi ocaktan inmeden 10 dakika evvel elinizde olan herhangi bir ekşi sebzeden büyük bir demet içine doğrarsınız. Ve yemeyip ocaktan almadan önce de ekşitilmiş biraz yoğurt koyarsınız.
Evet, enteresan bunlar da hocam.
Ve çok lezzetli ve güzel yerel yemeklerdir. Türk mutfağında inanılmaz ekşi var.
Evet. Tabii Türk mutfağının özellikleri o kadar fazla ki saymakla bitiremiyoruz ama bugün de süremizin sonuna geldik. İlerleyen günlerde yine konuşmak İnşallah. Dileğiyle diyelim ve bugünkü bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim hocam.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Mutfak Aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Bomboştu, gel gör ki kış son buldu. Günler daha uzundur, her son belki umut, her gün bir soru. Hayat zor bir sınavdır, kafam karışıktır. Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu. Senden önce, senden sonra. Acımıyor artık canım, dört bir yanım. İmkansız aşklar, tuhaf insanlar. Aşk yeniden, aşk yeniden. İmkansız diyemem ama çok zor, çok zor. Aşk yeniden, aşk yeniden. İmkansız bomboştu. Gel gör ki kış son buldu. Günler daha uzundur. Her son belki umut. Her gün bir soru. Hayat zor bir sınavdır. Kafam karışıktır. Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu. Senden önce, senden sonra. Acımıyor artık canım. Dört bir yanım. İmkansız aşklar. Tuhaf insanlar. Aşk yeniden, aşk yeniden. İmkansız diyemem ama çok. Yeah, man.
ta-ra-ta-ta-pam, ta-ra-ta-ta-pam, ta-ra-ta-ta-pam.
15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Uluslararası Adana Film Festivali başladı. Bu yıl 24.sü düzenlenen festivalle ilgili bilgiler almak üzere Adana Film Festivali direktörü Sayın İsmail Dikilitaş, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Hemen merhaba diyoruz Sayın İsmail Dikilitaş'a. Hoş geldiniz efendim Hayatın Sesleri'ne.
Efendim, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri sormalı. Nasıl gidiyor festival?
Harika. Şu anda şu 11 salonda 180 film, 840 gösterimle tamamlayacağımız bu haftada bütün sinema salonlarımız dolu. Ve gerçekten de rezervasyon konusunda sıkıntı yaşanıyor.
Efendim çok özür dilerim. Hoparlörden mi konuşuyorsunuz?
Yok, hayır, normal.
Tamam, seste biraz sıkıntı var gibi, kulağınızı alır mısınız telefonu diyecektim. Buyurun devam edin lütfen.
Şu an nasıl?
Biraz ben konuşursun.
Ben yankı görüyorum ama.
Evet, bir yankı var.
Evet. Ben normal kulaktan konuşuyorum.
Tamam, buyurun.
Şu anda biz etkinliklerimizde yaptığımız sinema programlarıyla gerçekten dolu dolu bir sinema haftası yaşatıyoruz Adana'ya. Ve şu anda Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz sinema ve kültür kasabasında da sinemanın tüm bileşenlerini 7'den 77'ye bir arada tuttuk, hazırladık ve çok büyük ilgi görüyor Adanalı hemşehrilerimiz tarafından ve orada söyleşiler, atölyeler, sinema programları, sinema kulüpleri, sinema yapımcıları, dernekleri, üniversitelerin sinema bölümleri stand açmış durumda. Ve Adana'nın fotoğrafçılık, resim ve gibi diğer dallarında da derneklerimiz orada stand açtı ve çalışmalarını gün boyu sürdürüyorlar. Bunun ötesinde orada aynı zamanda bir festival radyomuz, bir festival canlı yayınımız sürekli devam ediyor. Ve akşamları da festival kasabasında konserlerimiz yer alıyor. Birazdan Adana'da bir sinema sanatçılarının katılımıyla halkı selamlayacağı bir sevgi korteji de gerçekleştireceğiz. Az sonra başlayacak sevgi korteji programımız. Şu anda Adana'da sadece sinema konuşuluyor ve sadece sanat konuşuluyor. Ve sanırım sadece Adana'da değil, Türkiye'de de aynı etkiyi sağlamış durumdayız.
Evet, hatta yurt dışında. Yurt dışından evet. Dinleyicilerimize ulaştırıyoruz biz bu yayınımızı. Peki katılım nasıl festivale? Gerek sanatçılar gerekse halk açısından baktığımızda?
Halk açısından harika. Şu anda bütün salonlarımız dolu. Yaptığımız konserlerimiz ya da işte bütün etkinliklerimizin doluluk oranı en üst seviyede. Şu anda da festival tarihimizin en yüksek konuk sayısına ulaştık. Sanırım bini aşkın bir konuğumuz Adana'da. Sinema sanatçıları, sinema emektarları, sinema yazarları, ulusal ve uluslararası alanda öğrenciler, biliyorsunuz öğrenci bilim yarışması da var bizde.
Evet.
Onlardan bayağı bir konuk şu anda Adana'da. Film özellikle festivalimizi takip ediyorlar. Bunun haricinde festivalimiz tarafından konuk, yani akredite edilmeyip de sadece oluşturduğumuz uluslararası ve ulusal sinema seçkileri için kente gelen onlarca insan olduğunu da duyuyoruz. Bu bizi ziyadesi de mutlu ediyor.
Evet. Ne zaman sona erecek festival?
1 Ekim Pazar günü sona erecek. Büyük ödül törenimiz 30 Eylül akşamında gerçekleşecek.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Festival kapsamındaki etkinliklerde size kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Hay hay. Görüşmek dileğiyle. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim sizlere. Kolay gelsin, hoşçakalın.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Siz de hoşçakalın, sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana'ya uzanmıştık. Adana Film Festivali direktörü Sayın İsmail Dikilitaş, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'ne başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla yine müzikle devam ediyoruz. Thank you.
Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün bağımsız bir edebiyat türünden söz edeceğiz. Tadı gerçekten bir başka. Denemelerden evet. Söz edeceğiz.
Tadımlık hatta öyle
Evet, ilgiyle okunan bir tür aslında değil mi? Nedir deneme diye mi başlayalım?
Evet, aslında deneme nedir? Biraz böyle tersiyle anlatılmaya çalışılan cevaplar içeriyor. Hani öyledir ya. Hani
ne değildir?
Ne değildirle çözmeye çalışıyoruz. Tam olarak nedir dersek bir yazarın iddiasızca ama samimiyetle herhangi bir konudaki görüşlerini herhangi bir formata, bir düzenlemeye bağlı kalmaksızın istediği uzunlukta düz yazı şekliyle anlatmasıdır deneme. Tabii ki zaman zaman eleştiriye, zaman zaman birazcık daha köşe yazısına yakın olabilir. Ama günümüzde sıklıkla işte web sayfalarında, yazarların kendi sayfalarında ya da kitaplarda karşımıza çıkan içtenlikli bir paylaşımdır deneme. Geçmiş yıllarda üniversite sınav sorularının bir numaralı kaynağı
evet.
Allah taş denemeleri. Fakat bir düşünce çekirdeğini çok öz bir biçimde yazarın anlatmasına dayalı olduğu için aslında düşünceyi çok besleyen, bir dünya görüşünü anlayabilmek için malzeme içeren, yoğun malzeme içeren bir yazı türüdür deneme.
Evet. Şimdi Nurullah Ataç dediniz. Türk Edebiyatı'na baktığımızda Nurullah Ataç'ı görüyoruz. Ancak biz deneme deyince Montaigne geliyor
evet.
aklımıza. Okumayan da yoktur herhalde değil mi Montaigne'in
evet.
denemelerini?
Zaten Montaigne'in hayatı da deneme türüne çok müsaitmiş. Denemelerini yazdığı söylenen evi diyelim mütevazi ifadeyle. Bulunduğu yerden dışarıya baktığında gördüğü manzaranın da etkisiyle yoğun bir biçimde kendi düşüncelerini damıtabilmiş. O damıtmanın etkisiyle de okunması düzeltiyorum. Hazmedilmesi kolay metinler oluşturmuş ama yoğun içerikte. Yani besleyici değeri yüksek ama okuyucuyu da yormayan, her yüzyıla uygun metinler. Tabii ki tür olarak sonradan, bizde pek çok türde olduğu gibi, biz biraz sonradan denemeyle tanışmışız. Fakat tanıştıktan sonra da çok güzel örneklerini vermişiz. Bugün hala Türk düşünce dünyasını tanımak istiyorsak mutlaka denemelere bakmamız gerek. Mutlaka bakmamız gerek. Yani hani evet, bazı türlerden belki biraz daha bir seçki kullanabiliriz. Ama deneme türünden çok daha geniş bir yelpazeyi okumamız gerekir. Türkiye'deki kültür dünyasını anlayabilmek için, bugün sanal dünyada paylaşılan kimi düşüncelerin olgunlaşması için, kaynağını çözebilmek için de denemelere ihtiyacımız var. Evet. Çok özgün bir tür çünkü. Hı hı, hı. Ama temelde bir edebi tür.
Evet. Şimdi bu edebi türün birazcık daha içine girelim isterseniz. Özelliklerinden tabii söz edelim. İlk örneklerinden söz edelim. Örnek yazarlarından söz edelim.
Ben biraz daha çağdaş örnek yazarlardan bahsetmek istedim. Tabii ki Salah Birsel'den, Cemil Meriç'ten örnekler de var. Fakat deneme deyince benim yakın zamanda aslında bu türe biraz daha vakit ayırmamı sağlayan bir yazardan bahsetmem lazım. Armağan Ekici, Lacivert Taşı'ndan Tabletler diye bir kitabı var. Çok etkileyici bir kitap. Neden? Çünkü Armağan Bey iyi bir çevirmen. Yurt dışında da yaşıyormuş sanırım. Onun da etkisiyle, bilmiyorum sesimiz gider mi, selam söyleyelim. Onun da etkisiyle, o bakış açısı, yani çevirmenliğin de etkisiyle, günlük hayatta karşımıza çıkabilen ama bizim birebir belki çok fark edemeyeceğimiz bazı dinamikleri önümüzde çok güzel getiriyor. O satırlar, bazı satırlar okuyucuya hayat boyu eşlik eder. Hı-hı. Öyle satırlar var bu deneme kitabında. Örneğin Armağan Ekici'nin dikkat bağımlılığı ve dikkat dağınıklılığından bahsettiği bir yazısı var. Günümüzde ben özetleyerek geçeyim, bir cümlesine geçeceğim sadece. Günümüzde artık hepimiz biliyoruz ki tıklayarak yaşıyoruz.
Evet.
Yazar diyor ki bu hal o kadar çok bizim dikkatimizi işgal ediyor ki biz bir müddet sonra bir takım içeriklere kolay ulaştığımızı zannederken aslında enerjimizi yitiriyoruz. Ve çok fazla bilgiyle karşı karşıyayken işgal edilmiş bir dikkat alanı dolayısıyla gerçekten dikkat edebileceklerimizi gözden kaçırıyoruz. Peki bunun için ne yapalım? Buraya kadarki tespiti hepimiz yapabiliriz. Hı hı. Bundan sonraki cümleleri güzel. İşte deneme türünün belki sihirli tarafı burası. Yazar demiş ki bu durumdan kaçınmak için medyanın, sanal medyanın, sosyal medyanın tam tersine denk düşen kadim insanlık alışkanlıklarına geri dönmeliyiz.
Evet.
Kadim insanlık alışkanlıkları ifadesi bir deneme türü ifadesi işte. Yazarımızın güzel ifadelerinden biri ve diyor ki bu kadim insanlık alışkanlıkları uzun yürüyüşler yapmaktır. Bitkilere, hayvanlara, gökyüzüne ve gökyüzündeki yıldızların hareketlerine bakmak için vakit ayırmaktır. Gökyüzündeki yıldızlara ve gökyüzüne bakmak bir kadim insanlık alışkanlığıdır. Şimdi şöyle de diyebiliriz dost tavsiyesi. Bırak bu sosyal medyayı canım. Azıcık bitkiyle ilgilen, doğaya dön, işte gökyüzünü seyret. Bunu ben diyebilirim. Ama bunu, bu eylemleri kadim insanlık alışkanlıkları olarak vermek ve örneğin gökyüzündeki yıldızlara bakmayı öğütleyebilmek ancak bir deneme yazarının yapabileceği, evet, bir şey. Bunu bir roman karakterine de söyletebilirsiniz ama deneme türü söz konusu olduğunda bir arkadaşınızın yüksek ifadeleriyle karşılaşıyorsunuz demektir.
Diğer yazarlardan ayıran bir özellik.
Evet, evet. Deneme zaten her yazarı diğer yazarlardan ayıran özellikleriyle var olmasını sağlar. Evet. Yine Nurdan Gürbilek mutlaka okunması gereken deneme yazarlarından çağdaş edebiyatta. Çünkü Nurdan Gürbilek'in de aslında şöyle söyleyebilirim. Eleştir de diyelim, hadi biraz tereddütlü konuşuyorum işi bilenler açısından.
Evet.
Fakat herhangi bir yazarı, Türk yazın hayatında, edebiyat hayatında yer almış bir yazarı çok ustalıklı ve eğitimli bir bakış açısından size tanıtan bir yazar Nurdan Gürbilek. Örneğin Oğuz Atay kitabı Aplarına meraklıysanız bir Nurdan Gürbilek gözlüğünden bakmakta fayda var kitapları hı hı. çözebilmek için. Yine Türkçeden bahsettiğimizde Feyza Hepçilingir'lerin eserlerinden ki Türkçe günlükleri bir seridir ve Türkçe'ye bakışımızı değiştirir. Bizim gibi Türkçe üzerine çalışan insanların masa başı kitaplarındandır, hiç değişmeyen kitaplarındandır. Ve tabii ki Meyiş Cevdet Anday'dan bahsetmemiz lazım. Evet. Gökyüzü Haritası benim sevdiğim kitaplarından. Meyiş Cevdet Anday da kendi ifadelerinde özgün olanlardan. Bir de tabii yine masa başı, başucu kitaplarımızdan Gündüz Vassaf'tan bahsetmek hı hı. isterim ben. Onun da denemeleri çok özgün ve özel. Bugün birkaç yazara bakarken öylesine kitap açıldı ve Gündüz Vassaf'ın şöyle bir sorusuyla karşılaştım bir denemesinin başlangıcında. Bugün ne yapacağım diye düşünüyorsanız, vaktiniz varsa, canınız sıkılıyorsa kalkın bir cenazeye gidin demiş yazar.
Evet.
Değil mi? Şaşırtıcı bir cevap. Kesinlikle. İşte bu deneme türünün özelliği. Sizinle o kadar samimi ve dolaysızdır ki yazar. Vaktiniz var, canınız sıkılıyorsa kalkın bir cenazeye gidin. Açın gazeteyi, bir isim, bir yer seçin ve katılın. Düğünde bile sizin nereden olduğunuzu soran olur ama cenazede soran olmaz diyor yazar.
Evet.
Ve bu sorunun, bu önerinin ardından gerçekten bir kültürler arası ortaklık nedir? Din ve sosyal hayatın birlikteliği ve ayrışımı nasıldır? Bunu kültür tarihi açısından değerlendirerek çok güzel cevaplar vermiş. Nazım Hikmet'ten bahsettiği, Sultanahmet'ten bahsettiği bir yazısı. Dediğim gibi Türkiye'de kimler var, nasıl bir kültür tarihi var diye bakmak istiyorsa herhangi biri denemelere mutlaka yolu düşecektir. Yine Gündüz Vassaf'ın denemelerinden birinde oğlu 3 yaşındayken bir yakınlarını ziyarete gidiyorlar. Oğlu genellikle uysal bir çocukken tutturuyor bu evin üst katına çıkalım. Fakat ev bir apartman dairesi. Üst katı yok. Bunu anlattığı denemesi de çok samimi. Cennetin Dibi adlı kitabında yer alıyor bu deneme. Uzunca bir süre Gündüz Vassaf çocuğunun ne demek istediğini, oğlunun ne demek istediğini anlamaya çalışmış. Bir çocukça inat diye değerlendirmiş ama sonra fark etmiş ki oğlu o güne kadar hep iki katlı veya çok katlı evlerde yaşamış. 3 yaşında bir çocuk ve ilk defa bir apartman dairesine girmiş.
Ve üst katını merak ediyor.
Üst katının olmayacağı bir dünyası yok. Yani evet. Hani hatta çok da samimi bir ifadesi var. Oğlumun yerleşim bilincinin 16. yüzyılda olduğunu o anda fark ettim. Çünkü biz 16. yüzyıldan sonra çok katlı evlerde yaşamaya başlamışız. Örneğin böyle bilgileri de paylaştığı bir yazısı. Ve buradan yola çıkarak da evin içindeki mimari değişikliklerin insanı nasıl etkilediğini anlatıyor Gündüz Vassaf o yazısında. Samimi tarafı şu, bizim dikkat etmediğimiz, örneğin lavabomuzun nerede durduğuna dair bir fikrimiz çok olmayabilir. Mimar bir yere koymuştur ve zaten evet. orada olmasını bekleriz. Ama bununla ilgili bile günlük hayatın içerisinde nerede durduğuna dair eşyalarımızın paylaşımları var denemede. Bu deneme türünün bir özelliği. Yani düşünce dünyasında çok daha derin, çok daha soyut şeyleri de paylaşabilir yazar. Çok daha samimi şeyleri de paylaşabilir. Erendiz Atasün'ün Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık adlı kitabı mesela deneme türünde önerilebilir. Aynı şey orada da var. Kendi bedenimiz ve bilincimize dair fark etmediğimiz şeyleri bir yazarın kendi kendine yaşadıklarını aktarması sonucu fark edebiliyoruz.
Evet. Kendimizi ifade etmekte de aslında deneme okumanın evet. faydasını görebiliriz değil mi?
Kesinlikle. Son zamanlarda işte yazarların da dile getirdiği sosyal medya alışkanlıkları dolayısıyla biz daha çok belki toplum olarak şu aralar veciz sözlerle, özdeyişlerle kendimizi evet. ifade etmeye gayret ediyoruz. Böyle çok vurucu bir aforizmayla, vurucu bir sözle kendimizi ifade etmenin daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mecra öyle, zemin öyle. Fakat bu ifadelerin de gerçekten bizi ifade etmesi için, bir cümlemin gerçekten beni ifade etmesi için, benim kendimi ifade edişle ilgili biraz eğitilmem lazım. Çünkü bu olmadan da bir şeyi söylediğimi zannederken başka bir şey söyleyebilirim.
Evet.
Bunu biz belki ilk gençlik yıllarımızda yaşarız. Abilerimiz, ablalarımız vardır. Biraz düzeltirler bizi ya da bir aile büyüğümüz vardır. Ama sosyal medyada bir aile büyüğümüz olmayabiliyor. Ve düzeltme süreci çok kırıcı olabiliyor. Nurdan Gürbüley'in bir denemesi var. D'ler ayrı yazılır diye. Meraklısını hararetle tavsiye ederim. Çünkü biz herhangi bir görüşü dile getirme sürecinde bir sorun yaşadığımızda karşımızdakini incitmeden söyleyebilmeye gayret ediyoruz. Fakat sosyal medya böyle değil. Yüz yüzeyken söyleyemediklerimizi orada acımasızca söyleyebiliyoruz ya. Bu da veciz sözleri çok kışkırtıcı, çok niyeti dışında kullanmayı getiriyor. Oysa biz kendimizi eğitmeden herhangi bir mecrada, hele de böyle sınırlı süre ve kelime sayısıyla ifade etmekte ustalaşamayız. Şunu söyleyebiliriz: aman bana ne canım, ustalaşmayı vereyim. Ama ben kendimi kırmızı diye ifade etmeye çalışırken aslında laciverte döndüğümü fark etmiyorsam bu kötü bir şeydir. Evet. Bana faydasız bir şeydir ve buna engel olmanın yolu deneme okumaktan geçer. Gerçekten deneme okumaktan geçer. Yani şiir okumaktan da geçer, roman okumaktan da geçer ama mutlaka deneme okumaktan geçer.
Evet, ama biz sözünüzü kesiyorum. Deneme deyince ilk Montaigne geliyor aklımıza ve lise yıllarında bunu okumadan geçen olduğunu tahmin etmiyorum ama siz çok farklı isimlerde verdiniz.
Mutlaka okunması gerek.
Mutlaka okunması
gereken. Hatta bir adım daha ileriye gideyim. Kendini sosyal medyada güçlü ifade etmek isteyen gençlerin hepsine Nurdan Gürbüley'i, Armağan Ekici'yi, Erendiz Atasu'yu, Mehmet Cevdet Anday'ı ve Feyza Hepçilingir'leri yürekten tavsiye ederim. Ben nasıl olur da kendimi daha güçlü söylerim, bir yerlerde daha güçlü ifadeler kurabilirim diyen herkesin mutlaka okuması gereken yazarlar. Sebebi şu: ana dili Türkçe olan ve kendilerini kendi mecralarında samimiyetle ifade etme cesaretini gösteren yazarlar. Elbette örneğin Cemil Meriç'i de okumak gerekir, Salah Birsel'i de okumak gerekir. Fakat çağdaş yazarların bize sağlayacağı şey aynı zamanda günümüz bakış açısını yorumlama becerisi. Hı hı. Bu beceriyi günümüze dair insanların fikir dünyasından zenginleşerek sağlayabiliriz. Şöyle bir şey olabilir mi? Ben çok iyi para harcamak istiyorum, çok lüks içinde yaşamak istiyorum ama hiç parayla ilgim yok. Hiç para kazanmak istemiyorum. Aynı şey dil için de geçerli. Kesinlikle. Yani ben kendimi çok iyi ifade etmek istiyorum ama hiç kitap okumuyorum demek, para söz konusu olduğunda ne kadar belirginse, hadi absürtlüğü diyelim, yabancı Hı-hı. kelime kullanınca daha masum görünebilir.
Evet.
Aynı şey burada da geçerli. Hani benim sizinle arkadaş olmak isteyip de sizinle hiç konuşmamam mantık dahilinde olabilir mi? Aynı şey burada da geçerli. Ben Türkçeyi iyi kullanmak isteyeceğim, dili iyi kullanmak isteyeceğim ama bu dünyadan uzak duracağım demek kendimizi kandırmak olur. Diğer türler de hani her zaman edebiyat bizim dostumuz ama temelde hemen söylemem gerek, deneme. Birisi önümüze sınav sorusu ya da ders kitabı olarak getirmediğinde çok fark etmediğimiz bir türdür. Lütfen fark edelim, çünkü değerli bir türdür, hazinedir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluat'a. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Sağ olun, var olun. Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama
25. Ulan bu ne? Bir süre dayanıp duracağım.
Buradan da çok iyi.